Ayrım 11, sayfa 132. Cicero'ya göre doğada insan aklının, mantığının, gücünün, yeteneğinin yapamadığı bir şey varsa, kuşkusuz o zaman bunları yapan insanda daha üstün bir şey vardır. Göksel olayların düzeni, güzelliği ve sürekliliği insan tarafından gerçekleştirilemez, onlardaki düzen ve güzelliği açıklamak için Tanrı'dan daha iyi bir at bulunabilir mi? Kendisinden daha güzel bir şey olmadığını düşünen küstah insan bu güzellikleri meydana getiremez, dolayısıyla da Tanrı vardır. Büyük güzel bir ev görürsen, sahibini görmesen bile hiç kimse seni evi farelerin ve gelinciklerin yaptığına inandıramaz. Öyleyse dünyanın bu denli görkemli süslerini, göktekilerin çok büyük çeşitliliğini, güzelliğini, karaların ve denizin böylesi büyüklüğünü, gücünü, ölümsüz tanrıların değil de kendi malın sayıyorsan tümüyle aklını yitirmiş olmalısın. Kısacası Cicero için gökyüzünde olasılığa, rastlantıya, düzensizliğe, amaçsızlığa yer yoktur. Buna karşılık doğada düzen, güzellik, akıl ve kararlılık vardır. Cicero, rastlantıyla tek bir anlamlı cümlenin bile oluşmayacağına inanmaktadır. Gökyüzünün bu denli düzenli hareketlerini, yıldızların bu denli belirli düzenlerini ve her şeyin kendi arasında bağlantılı ve uyumlu olduğunu, hatta bunların da ötesinde doğanın güzelliğini gördüğümüz halde, bunlarda herhangi bir mantığın bulunmadığını ve bunların hepsinin rastlantısal olduğunu söylemek makul görünmemektedir. Bütün bunlara rağmen Cicero, dünyanın düzenliliği ve güzelliğinden çıkarılan kanıta itiraz edilebileceğini, fakat yine de bu kanıtlamanın tersini düşünenlerin savundukları argümanlardan daha makul olduğuna inandığını belirtir. Ona göre şayet evrenimizdeki düzen ve güzellik bizi Tanrı tanımaz yapabiliyorsa, yani evrendeki güzellik Tanrı'nın varlığını zorunlu kılmıyorsa, o zaman bazı Tanrı tanımaz kişilerin evrende düzen ve uyumdan ziyade bir düzensizlik olduğundan hareket ederek Tanrı yoktur demeleri nasıl mümkün olmaktadır? Bu, kendi içerisinde çelişkili bir düşüncedir. Platon ve Cicero'nun estetikle alakalı düşünceleri Orta Çağ dünyasında da yankı bulmuştur. Çünkü Orta Çağ felsefesi, klasik antik çağın estetik sorunlardan birçoğunu miras almış ve bu konularla dinin insan, dünya ve Tanrı anlayışını birleştirerek yeni bir anlam ve yorum katmıştır. Orta Çağ, Hristiyan filozofları için güzellik, bir nesnenin kendisiyle olan orantılılığı, parçaların kendi içindeki uyumu ve her parçanın da öteki parçalarla ve bütünle, bütünün ise her şeyle olan ahengidir. Genel bir ifadeyle Orta Çağ filozofları Tanrı'nın ve onun yarattığı dünyanın güzel olduğuna inanıyorlardı. Mesela Aquinas, Tanrı'nın varlığının delillerini ele aldığı 5 yolundan sonuncusunda dünyaya ve onda olan düzenliliğe bakmamızı söylüyor, dünyada güzel ve hoş birçok şeyin var olduğunu belirtiyordu. Aquinas için güzellik aşkınlıkla ilgili bir şeydi ve hem iyiyle hem de hakikatle ilişkiliydi. Güzellik, bilme yetisiyle de ilişkilidir. Gerçekten de görülmeleri bizde zevk uyandıran şeylere güzel deriz. Bu yüzden güzellik uygun orandan oluşur. Çünkü duyularımız iyi orantılı şeylerden, yani duyulara benzer şeylerden zevk duyar. Başka herhangi bir bilme yetisi gibi duyu da bir bütün, bir tür orandır. Bilgi özümseme yoluyla elde edildiği, benzerlik de biçimle ilişkili olduğu için güzellik her zaman biçimsel neden fikrini içerir. Aquinas'a göre dünyamız düzenli ve güzel bir dünyadır. Çünkü madde ile biçim zorunlu olarak birbiriyle orantılıdır ve doğaları gereği birbirlerine karşılık gelirler. İnsan tıpkı bir sesin güzel ahenginden zevk duyduğu gibi başka duyuların duyumlarından da zevk duyar ve onlar vasıtasıyla aşkınsal güzelliğe taşar. Aquinas, her sanatçının yapıtına en iyi düzeni vermeye çalıştığının görüldüğünü, dolayısıyla varlıklarda müşahede edilen düzenlilik ya da güzelliğin de bize bunları bu şekilde düzenleyen bir varlığa işaret ettiğini savunmaktadır. Çünkü uyuma ve güzelliğe her varlıkta rastlanmaktadır. Umberto Eco, Orta Çağ Estetiğinde Sanat ve Güzellik kitabında Aquinas gibi Orta Çağ filozoflarının dünya hakkındaki düşüncelerini şu şekilde özetler. Evrenin zerafetini ve ihtişamını düşündüğünde onun çok güzel bir neşideye benzediğini ve çeşitlilikleri sayesinde harika bir ahenk içinde olan diğer mahlukatın olağanüstü bir sevinç konseri oluşturduğunu göreceksin. Ortaçağ İslam felsefesinde estetikle ilgili konuların Hristiyan dünyasından daha renkli ya da olumlu bir mahfilde ele alındığı, özellikle alemin düzenliliğinin ve güzelliğinin Tanrı ile ilişkilendirildiği görülür. Mesela Kindi'ye göre alemin düzen ve tertibi, bazı olayların diğerlerini etkilemesi, her oluş ve bozuluşun, her değişmezin ve değişenin en uygun ve ideal bir yapıya sahip olması, kainatta sağlam bir yönetimin ve güçlü bir hikmetin varlığının delilidir. Kindi, her oluşumun, gezegenlerin hiç sapma göstermeden düzenli hareketlerinin Allah'ın iradesiyle meydana geldiğine inanmaktadır. O, eski filozofların alemdeki düzenlilik ve güzelliklerin en güzel şekilde insanda temsilinden dolayı insana küçük alem demelerinin de doğru olduğunu düşünmektedir. Bununla birlikte Kindi'nin alemdeki düzenliliğin ve güzelliğin kendisinin bir amaç olmadığını, onların insanı Allah'ın varlığına inandırması ve gerçek alemin güzelliklerini hazırlaması gerektiğini iddia ettiğini de görürüz. Kindi bu iddiasını desteklemek için yolcularını bir yerden başka bir yere taşıyan gemi örneğini kullanır. Gemi yolculuk sırasında bir limanda yolcuların ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için durur ve yolcular dışarıya çıkar. Bir kısmı rengarenk çiçek türleriyle donanmış araziyi seyretmeye, o çiçeklerden yayılan değişik kokuları içlerine çekmeye, bol ve nadide ağaçların ilginç meyvelerinden yemeye, güzel sesli kuşların hoş ötüşlerini dinlemeye giderler. O bölgede değişik renk ve görünümdeki taşların göz alıcı manzarasına, ruhu okşayan ilginç şekildeki sedeflerin seyrine dalarlar. Bunlar gemiye dönebilenlerdendir ve geminin en rahat yerine yerleşirler. Burada Kindi, alemin güzelliklerini temaşa eden yolcuların gemiye dönebildiklerini, dışarıdaki güzelliklerin bir amaç olmadığını, bu güzelliklerin bizi gerçek aleme hazırlaması gerektiğini belirtir. Zira asıl olan bu alemin güzelliğinden gerçek alemin güzelliğine geçebilmek için yol alabilmek ve ona göre hazırlık yapabilmektir. Yine alemin düzen ve güzelliğinden hareket eden bir başka İslam filozofu olan İbn Sina, uyum ve ölçülülük gibi birlik arz eden şeylerin bizi Tanrı'ya yaklaştırdığını, farklılık ve ayrılık gibi çokluk arz eden şeylerin ise Tanrı'dan uzaklaştırdığına inanır. Bu Tanrı'nın bir bağışıdır. Zira O en yüksek güzelliktir. O en yüksek güzelliktir çünkü tüm akıldır ve her şeyin üzerindedir. Ona göre alemdeki düzenliliği ve güzelliği fark edebilmek insan olabilmenin bir özelliğidir. Zira uyumlu sesler, uyumlu renkler, uyumlu tatlar ile kokuların anlamlı yapıları başka canlılara değil, sadece insana ulaşır. İbn Sina'ya göre insan düzeni, kompozisyonu ve dengesi güzel olan her şeyi devamlı olarak sevmeye meyillidir. Söz gelişi orantılı bir ölçü içindeki uyumlu sesler, belli bir orantıya göre farklı yiyeceklerden bir araya getirilmiş tatlar, orantılı bir kompozisyon içerisindeki sesler veya uyumluluğun süslediği her şey nefsi etkiler. Bu bağlamda uyumlu kompozisyon kavramını İbn Sina'nın telif kavramıyla ifade etmesi de oldukça ilginçtir. Çünkü aynı kökten gelen ülfet kavramı bir şeyle yakın ilişki içinde olmayı anlatan bir terim olup, İbn Sina tarafından insanın dünyadaki bediliğine, güzelliğe meylini ve yakınlığını göstermek için kullanılmaktadır. İbn Sina gibi Gazali de alemin düzenliliği ve güzelliğinin Allah'ın varlığının bir işareti ve delili olduğunu düşünmektedir. Gazali'ye göre alemin tamamı biri diğeriyle uyumlu ve birbirini tamamlayacak şekildeki parçalardan oluşmuş bir beden gibidir. Alemin parçaları o kadar güzel ve sağlam dizayn edilmiştir ki bu düzen değişirse sistem bozulur. Bu, yani alemdeki güzellik, Allah'ın Musavir isminin alemdeki bir tecellisidir. Gazali, İnsanların bir resimdeki güzelliği görüp resmi yapana hayran olurken, alemin güzelliğini görüp de bu güzellikleri yaratana hayran olmamalarına şaşırdığını belirtir. Sana şaşarım ki, bir ressam bir kağıt parçasına bir insan resmini çizdiği vakit, ona baktığın zaman resmin sanatına şaşarak hayranlıkla ona bakar ve sanki o canlı insan bu ne sanat diye adamın sanat ve zekasının hayranı olarak adamı gönlünde büyütürsün. Halbuki suretin boya, kalem, el, kağıt, kudret, ilim ve iradeyle meydana geldiğini, bunların hiçbirinin ressamın kendi yaratmasıyla olmadığını, başkasının yaratmasıyla olduğunu bilirsin. Olsa olsa onun yaptığı boya ve kağıdı bir araya getirmekten ibaret iken ona bu kadar saygı duyarsın. Fakat Gazali'ye göre asıl sanat ya da gerçek sanat, nutfeyi yoktan yaratan ve ona güzel şekiller vererek süsleyen Allah'ın sanatıdır. O, insanı kastederek ilahi sanatların hepsini bir damla suda bulursun demekte ve Allah'ın bir damla nutfede birçok hikmetleri ve güzellikleri gösterdiğini söylemektedir. Özetle Gazali'ye göre alemdeki her şeyi Allah yaratmıştır. O, varlıkları öyle düzenli ve güzel yaratmıştır ki ondan daha iyisi ve güzeli mümkün değildir. Gazali gibi yaşadığımız alemin mümkün alemlerin içinde en güzeli ve en iyisi olduğunu düşünen Leibniz'e göre de alemin düzeni, onun hakikatinin derinliği, değeri ve güzelliği, ayrıca hayatın hazzı, anlamı ve huzuru, kötülüğün üstesinden gelinmesi ve benzeri hep birbirine bağlı, hep birbiri içinde olan konulardır. Bu bağlılık rastgele değil, şu hakikatten dolayıdır. Kainat, sonsuz bir hürriyet içinde akıp giden bir yaratıcılığı, sonsuz imkanlara sahip bir formlar sahasını göz önüne sermektedir. Fakat bu formlar ve yaratıcılık, kusursuz ideal ahenk, yani Tanrı olmadan gerçek bir durum ortaya koyacak güçte değildir. Leibniz'in ilgisini çeken ve onun yetkinlik düşüncesini benimsemesine neden olan şey, evrende gördüğü uyum ve güzelliktir. Ona göre tüm güzelliğin kökeninde uyum bulunur. Fakat bu uyum ya da harmoni önceden kuruludur. Leibniz'in bu düşüncesi bize Platon'un salt güzellik idesini hatırlatır. Tek farkla, yani Leibniz'de salt iyilik, güzellik idesi yerine monatlar monadı konmuştur. Leibniz'e göre gerçeklik hem fiziksel hem de ruhsaldır ve ikisi arasında bir uyum vardır. Benim bedenim üzerindeki bir darbeye niye ruhumda bir açı eşlik ediyor diye kendi kendimize sorduğumuzda, iki olay dizisi arasında önceden kurulmuş bir uyum, yani monatların monadı olan Tanrı'nın buyruğuyla önceden kurulmuş bir uyumun bulunduğunu söylemek dışında hiçbir yanıt veremeyiz. Leibniz, dışarıdaki uyum ve güzellikten ziyade ontolojik, yani tümden gelimsel olarak kabul ettiği uyum ve güzellikten hareket ederek Tanrı'nın varlığını kanıtlamaya çalışmaktadır. Böyle bir çaba birçok filozof tarafından takdire değer bir yenilik olarak görülmekle birlikte bazı filozoflar tarafından da tüme varımsal bir yol izlemediğinden dolayı kanıtlama açısından yeterli görülmemiştir. Özetle Leibniz, evreni oluşturan ve tinsel nitelikte olan monatlar arasında başlangıçta Tanrı tarafından kurulmuş, başı sonu olmayan bir uyumun olduğuna inanır. Bu uyumla da o, hem evrenin hem de evren hakkındaki bilgimizin objektifliğinin sağlanabileceğini düşünmektedir. Böyle bir harmoni içerisindeki evren de sadece anlaşılabilir bir evren değil, aynı zamanda güzel bir evrendir. Kant, nizam ve gayrilik fikrini reddetmemekle birlikte, yani alemdeki varlıklarda bir uyum ve amaçlılık olduğunu kabul etmesine rağmen, bu amaçlılığın ne teolojik ne de nesnel bir amaçlılık olmadığını, estetik bir amaçlılık olduğunu iddia eder. Kant'a göre estetik amaçlılık salt öznel bir tasarımdır, fakat bunun mümkünlüğü için yine de doğada amaçlılığa ilişkin bir takım anlamlı olguların bulunması gerekir. Özelliklerinden dolayı amaçlılıkları kendileri dışında bir şeye yönelik olmayan bu tür olgular, kavranabilir şeylerden ziyade hissedilebilir şeylerdir. Kant'a göre şayet doğa ve süje arasında hiçbir uygunluk bulunmasaydı, doğa, ben bilinci ve nesneler mümkün olmazdı. Bu bağlamda Kant, anlama yetisinin kavram ve ilkelerini kullandığımızda sadece mümkün bir doğa sisteminin iskeletini elde edebileceğimizi düşünür. Dolayısıyla da o, karmaşıklıkta birlik, düzensiz görünüşlerde yasa bulguladığımız her durumda kavramsal olmamakla birlikte estetik bir has ya da bir hoşlanma duygusu elde edeceğimizi belirtir. Kısacası Kant'a göre evren estetik bir uyum, düzen, birlik ve öznel bir amaçlılık ya da onun ifadesiyle amaçsız bir amaçlılık objesidir. Kant, duyulur dünya ile duyulur üstü dünyanın birliğini gösteren deneyim ve yaşantıların mümkün olup olmadığını araştırır. İşte ancak estetik deneyim alanında biçimsel amaçlılık kavramının görünüşe çıkması olarak görebileceğimiz bu türden karşılıkları doğada güzel ve yüce duyup hissedebiliriz. Güzel ve yüce, insanın yetilerine uyaran, özneye ilişkin amaçlılıklar olarak doğada olgu düzeyinde karşılaşılan anlamlı bütünlerdir. Yani doğada güzel, yalnızca öznenin işlediği, kurduğu bir şey değildir. O, özne ile nesne arasındaki uyumdur, işbirliğidir. Böyle bir anlayış, yani süjenin kendisinden bağımsız olan doğadaki güzeli duyumsaması, doğa ile akıllı varlık, zamana, mekana bağlı reel dünya ile ideal yetimiz arasında bir birliğin olduğunu gösterir. Kant'a göre bu birlik ancak duyulup hissedilebilir, fakat sonuna kadar kavranamaz. Doğanın amaçlılığı kavramı ile bağıntılı olarak düşünülen güzel, yücenin tersine bizim dışımızda bulunmak durumundadır. Kısacası doğada güzel için kendimizin dışında bir zemin aramak zorundayızdır. Kant'a göre teleolojik yargı gücü amaçlılık tasarımını duygu vasıtasıyla değil kavram aracılığıyla bağlar. Başka bir deyişle bunu duyguya değil fakat aklın bütünlük idesine göre gerçekleştirir. Burada şunu belirtmek gerekir ki, real bir varlık alanının organik doğanın kavranmasına yönelik amaçlılık tasarımının dayandığı ilke yine de nesnel bir bilgi ilkesi değil, fakat yol gösterici bir ilkedir. Doğanın amaçlılığı ilkesi, doğanın bilgi yetilerimize uyarlanımını a priori olarak gerektirir. Daha önceden de belirtildiği üzere bu ilke şu varsayıma dayanır. Doğa, sanki onu anlamak için yeterince güçlüyü göze alırsak, onun bizim için kavranabilir olmasını isteyen bir varlık tarafından kurulmuş gibidir. Kant, doğanın öğrenme, bilme kabiliyetimize uygun olan bu haline, kavrama idrak kabiliyetimizin rastlantıya bağladığını ve hükümlerimizin buna uygun oluşunun transandental bir amaçlılık olarak, yani öznenin bilme kabiliyeti bakımından bir amaçlılık olarak doğadan kaynaklanan bir özellik olduğunu söyler. O, doğanın bu amaçlı, sanatlı düzenlenişini mümkün kılan düşünme ilkesini doğanın tekniği diye adlandırır. Burada parçaları birlik haline getiren şey, onların amacına ilişkin bir kavramdır. Bu amaç, parçaların varoluşunun, onların birbirleriyle ve bütünle bağlantılarının koşuludur. Doğanın tekniği idesi, doğada anlama yetimizin açıklayamadığı belli türde bir birlik ile karşılaştığımızda ortaya çıkar. Biz aslında bizzat nesnenin doğa tarafından bir amaç için meydana getirildiğine inanırız ya da öyle olduğunu varsayarız. Yani amaçlılığı öznelleştirmeye değil, nesnelleştirmeye çalışırız. Kant'a göre doğa güzelliğine dolaysız ilgi duyan insan, bunu ancak ilgisini önceden ahlaki iyinin temeline yerleştirdiği ölçüde yapabilir. Bu niçin böyledir? Çünkü böyle bir akli, entelektüel ilgi çerçevesinde doğa, güzel biçimleri aracılığıyla insanı ahlaki varlığı ile yüz yüze getirir. Dolayısıyla da kendisini kendi güzel biçimlerinde, sanki yasa ile sergileyen bir düzenlemeye göre ve amaçsız amaçlılık olarak sergileyen doğaya hayranlık duyar ve kendimizin dışında böyle bir amaçla asla karşılaşmadığımız için onu doğal olarak kendimizde ve varoluşumuzun nihai amacını oluşturan şeyde varlığımızın ahlaki yönünde ararız. Doğada kendi başına hiçbir amaç bulamayışımıza rağmen yine de onda güzeli yani hoşlanmamızın amacına bir uygunluğu bulmamızla doğa bize aslında yaratılışın nihai amacı, en son hedefi olduğumuzun işaretini verir. Kant'a göre sıradan bir anlayış bile güzel bir şey ile iyi bir şey arasındaki bu benzeşime dikkat gösterme alışkanlığındadır. Mesela dağlardan ulu ve heybetli diye söz ederiz. Zambağın beyazlılığının masumiyeti sembolize ettiğini düşünürüz. Kısacası Kant'a göre böyle bir şey doğanın amacı olsun ya da olmasın, biz yine de doğayı bu şekilde yorumlarız. O halde estetik yargının genel geçerliliğinin en son uğrağı beğeninin aşkın olana bağlanmasıdır. Aşkın olan anlaşılan, doğa ve özgürlüğü çevreleyen düşünülür temeldir. Düşünülür olan, bütün bilgi yetilerimizi uyum içine sokan temeldir. Estetik yargı geneli bulmaya yöneliktir. Bu da her şeyden önce doğada bir amaçlılık görmeye dayanır. Yani doğa bir ereğe göre düzenlenmiştir ve o karma karışık bir düzen içinde değildir. Biz bu düzenli yapıyı, bu amaçlılık arz eden yapıyı apaçık görmesek de algılar ve rahatça sezebilir ya da hissedebiliriz.